İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beled suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 27 Ferverdin 1401 Hicri Kameri, 14 Ramazan 1443 ve Miladi 16 Nisan 2022 Cumartesi. Ayrıca İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Fahrettin Altan ile İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladeti üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün, haftanın bakışı ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dünya İslami Yoniş Kurultayı, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara karşı düzenlediği baskını kınadı. İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu Başkanı bu sene Kudüs Günü'nün İran ve dünya genelinde farklı olacağını belirtti. Türkiye, Ürdün ve Bahreyn'de işgal rejiminin cinayetleri protesto edildi. İran, Çin'e korona aşısı ve ekip göndermeye hazır olduğunu belirtti. Ve Kabil'de İran Büyükelçi önünde eylem yapan 15 kargaşacı gözaltına alındı. Şimdi haberler.
Dünya İslam Uyanış Kurultayı yayınladığı bir bildiride, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara karşı düzenlediği baskını kınadı. Dünya İslam Uyanış Kurultayı, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara karşı düzenlediği baskını kınadı. Filistin milletinin Siyonistler karşısındaki direnişinin takdir, işgal rejiminin yeni cinayetleri ve saldırılarından kınandığı bildiride şu ifadelere yer verildi. Dünya Müslümanları son günlerde Siyonist rejim güçlenen Mescid-i Aksa'ya saldırdığına ve onların kutsal değerlerine saygısızlık yaptığına tanık olduk. Dünya İslam Uyanış Kurultayı, Siyonist rejimin bu cinayetlerini kınamakta ve Filistin halkını direnişinden dolayı övmektedir. Dünya İslam Uyanış Kurultayı, Siyonist rejimin son zamanlarda işlediği cinayetlerine karşı küresel bir tepki verilmesi gerektiğini belirterek, tüm uluslar, seçkinleri ve uluslararası ve İslami toplumları Siyonist apartheid rejiminin işgalciliği karşısında Filistin halkının güvenliğini sağlama ve Siyonistlerin ve Filistin'deki cinayetlerini önleme yönünde hareket etmeye çağırdı.
İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüccetül İslam Muhammed Hüseyin Musapur bu sene Yevmullah Dünya Kudüs Günü etkinliğinin İran ve dünya genelinde farklı olacağını belirtti. Devir teslim töreninde konuşan Musapur, Müslümanların ilk kıblesine saygısızlığın işgal rejimini bir adım daha yok oluşuna yakınlaştırdığını vurguladı. Çocuk katili İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik vahşice saldırısını kınayan yetkili, bu barbarlığın tüm Müslümanların öfke ve nefretine yol açtığını ve bu girişimin sonuçlarının işgal rejimini dehşete düşürdüğünü kaydetti. Arap dünyasının bazı hain yöneticilerinin zalim İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirmekle hesap hataları yaptığına dikkat çeken yetkili, işgal rejimi bu barbarlığın yanıtını Filistin halkından kesin şekilde alacağını belirtti.
Aksa'ya yönelik destek eylemlerinde Batı Şeria ve Kudüs'teki çatışmalar sürüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İşgal rejiminin dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinliler tarafından akşam saatlerinde muhtelif noktalarda işgal güçlerine yönelik eylemler düzenlendi. Batı Şeria'daki El Halil şehrinin kuzeyinde bulunan El Arup mülteci kampı civarında İsrail işgal güçlerine ait askeri kuleye ateş edildi. Eylemciler sorunsuz bir şekilde olay yerinden uzaklaşırken işgal güçleri daha sonra mülteci kampını bastı ve çok sayıda silahlı eleman binaların çatılarına çıkarak etrafı kontrol etti. El Halil'in kuzeyindeki Sair kasabasında Beytu Aynun mıntıkasında da işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışma meydana geldi. Benzer bir çatışma da El Halil'in içindeki Babu Zaviye semtinde meydana geldi. Burada gençlerin üzerine gaz bombası yağdıran işgal güçlerine karşı onlar da araba lastikleri yaktı. Bir başka çatışma Nablus'un doğusundaki Beytu Furik geçiş noktasında meydana geldi. İşgal güçleri bu olayın ardından geçiş noktasını kapattı ve askeri uygulamalarını arttırdı. Burada meydana gelen çatışmalarda bir gencin yaralandığı belirtildi. Kalkilya'nın doğusundaki El Funduk köyünde gençler Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yolda araba lastikleri yaktı. Eriha'nın kuzey girişinde işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışmalar meydana geldi. Burada işgal güçleri gençlerin üzerine yoğun bir şekilde gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırdı. Beitlaim'in kuzey girişindeki çatışmalarda da bir genç yaralandı. Beitlaim'in doğu girişindeki Vadil Hıms'ta da çatışmalar oldu. Beitlaim'in yakınındaki Nehalin kasabası civarında bulunan Bitar Yahudi yerleşim merkezinin koruma tellerinden içeriye gençler el yapımı patlayıcılar attılar. Bazı yerlerin alev alması üzerine çıkan yangınları söndürmek amacıyla işgal ordusunun itfaiye araçları müdahale etti. Kudüs'te de Mescid-i Aksa'da Filistinliler hem akşam hem de teravih namazından sonra işgal güçlerine karşı gösteriler düzenledi. Kudüs'e bağlı Ebu Dis kasabasında da işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar meydana geldi. Kudüs'teki El Meskubiye Emniyet Merkezi önünde büyük bir kalabalık gösteri düzenledi ve dün sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istediler. İşgal güçlerinin burada göstericilere saldırdığı haber verildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İşgal rejimi İsrail askerlerinin dün Mescid-i Aksa'da Müslümanlara barbarca düzenlediği saldırı, Türkiye, Ürdün ve Bahreyn'de düzenlenen gösterilerde protesto edildi. İşgal rejimi İsrail'in güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırıları İstanbul'da İsrail rejiminin başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Eyleme katılan Türk vatandaşları Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayarak Filistin direnişini desteklediler. Basın açıklamasında da Türk vatandaşları İslami kutsalların himaye edilmesi ve Siyonistlerin cinayetlerini durdurması için ciddi girişimde bulunmasını isteyerek İsrail'in saldırıları son buluna kadar kıyamın devam edeceğini deklare ettiler. Bugün de Türkiye'de çeşitli gruplar, partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail rejimin cinayetleri Türkiye'nin çeşitli kentlerinde protesto edildi. Ürdün'ün başkenti ve diğer kentlerde yüzlerce Ürdünlü protesto eylemi düzenleyerek Filistinlerin Siyonistler karşısında gösterdiği direnişi övüp Beytul Mukaddes ve Filistin sakinleriyle dayanışma içinde olduklarını deklare ettiler. Eylemciler ayrıca Siyonist düşman ile her türlü normalleşmeyi ihanet olarak niteleyerek Arap yöneticileri ve Filistin Uzak Teşkilatı'nın işgal rejiminin cinayetlerine yönelik resmi yaklaşımlarını kınadılar. Bahreyn'in başkenti Manama'da da Filistin ve Mescid-i Aksa'yı destek için gösteri düzenlendi. Başkent Manama'nın kuzeyinde düzenlenen gösteride işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınandı. Gösteride Siyonist İsrail ve Ali Halife rejimi arasındaki normalleşme anlaşmasını eleştiren sloganlar atıldı. Siyonist güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.
Suriye yönetimi Lübnan Hizbullah Hareketi ve Ensarullah Hareketi tarafından yapılan açıklamalarda işgal rejimi İsrail'in Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Kudüs'teki cinayetleri kınadı. Siyonist rejim askerleri dün Mescid-i Aksa ve Kudüs'te Filistinlilere düzenlediği saldırılarda en az 350 Filistinli yaralanırken 470 Filistinli de gözaltına alındı. İşgal rejiminin işlediği bu cinayetlere bölge ve dünyada tepkiler de sürüyor. Bu bağlamda Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak, Suriye, İsrail işgal güçlerinde Mescid-i Aksa ve Mescid-i Şerif'in avlularında işledikleri suçları, Mescid-i Haram'ın içindekileri tahrip etmeleri ve ibadet edenlere ve Mescid-i Haram'ın koruyucularına bariz ve barbarca saldırılarını en sert şekilde kınıyor, dedi. Kaynak ayrıca Suriye'nin özellikle İsrail'in Filistinli sivillere yönelik yüzlerce kişinin yaralanmasına ve yüzlercesinin tutuklanmasına yol açan insanlık dışı saldırılarını kınadığını sözlerine ekledi. Lübnan Hizbullah'ı yayınladığı bildiride Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'da Filistin halkına karşı yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Lübnan Hizbullah'ı dün rejimin askerlerinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlere karşı vahşice saldırılarını şiddetle kınadı. Lübnan direnişi Hizbullah'ın işgal edilmiş Kudüs'te Filistin halkının ayaklanmasını ve Mescid-i Aksa'yı savunmasını desteklediğini vurguladı ve Filistinli kahramanların İsrail terör makinesinin karşısındaki direnişini selamladı. Söz konusu bildirinin sonunda, Hizbullah İslami İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve ülkeleri ve İslami milletler ve ülkelerden Kudüs'ü desteklemek için yapılması mümkün olan her şeyi yapmaları istendi. Yemen Ensarullah Hareketi de yayınladığı bildiride, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki namaz kılanlara düzenlediği vahşice saldırılarına tepki gösterdi. Ensarullah tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi. İsrail'in Filistinli namaz kılanlara saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya saygısızlığını kınıyoruz. İsrail'in zorbalıklarına karşı kahramanca tepkiler için Filistin halkını övüyoruz. İşgal altındaki Filistin'deki gelişmeleri Arap ve İslam milletlerinin Filistin halkının istikrarını desteklemeleri için ciddi adımlar atmalarını gerektirir.
Pakistan Başbakanı Siyonist İsrail rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınayarak uluslararası toplumdan Filistin halkını savmak için kendi sorumluluklarını yerine getirmesini isterken Pakistan Dışişleri Bakanı Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik Siyonistlerin düzenlediği saldırıyı kınadı. Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, cumartesi günü kendi resmi Twitter hesabından İsrail rejimini namaz kılan Filistinlere ve Kudüs-ü Şerif'e saldırılarını şiddetle kınadı. Pakistan Başbakanı, ülkenin diğer yetkilileri, siyasi ve dini liderleriyle aynı tutumu savunarak, Pakistan halkı ve hükümeti bu zor anlarda Filistin milletinin yanında durup onlarla beraberdir şeklinde açıklama yaptı. Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, uluslararası topluma özellikle Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm insan haklarını savunmakla yükümlü olan kurumlara seslenerek yaptığı paylaşımda şöyle yazdı. Dünyanın savunmasız Filistin halkın hayatını korumak için ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Antlaşması'nı uygulama doğrultusunda kendi sorumluluğunu yerine getirmesi zamanı geldi. Pakistan'ın başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri farklı mesajlarda ve bildirilerde işgalci Siyonist askerlerin Mescid-i Aksa'yı ve namaz kılan Filistinlilere karşı saldırıların şiddetle kınadığını defalarca belirtti.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Şehriyar Heyder'i İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyanın güçlü ülkeleriyle müzakere halinde olup onların karşısında durduğunu belirtti. İran'a konuşan Heyder'i Viyana görüşme sürecinin ileri doğru olduğunu ancak ikinci planda kalan bazı konuların Amerika tarafından oluşturulduğunu ve Ukrayna gelişmelerinden kısmen müzakere süreci üzerinde etkili olduğunu belirtti. Yetkili görüşmelerden esas amacın İran milletinin menfaatlerine karşılamak olduğuna işaretle bu sürecin sonuca ulaşana dek devam etmesini temenni etti. Heyder'e İran müzakere timinin nizamın kırmızı çizgilerine uyduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin bu tür görüşmelerde tüm ekonomik yaptırımların iptali peşinde olduğunu belirtti. Heyder'e görüşmelerdeki sorunlardan birinin Siyonist Arap lobisinin faaliyeti olduğuna işaretle, ancak bu lobinin şimdiye dek müzakerelerde başarılı olmadığını, çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin kudretle milletin talep ve menfaatlerini takip ettiğini belirtti.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Ferzat Bilten, İran'ın Arap ve Afrika ülkelerine ihracatının 2 milyar 600 milyon dolar arttığını duyurdu. Yetkili açıklanan rakamların Hicri Şemsi 1400 yılında İran'ın Arap ve Afrika ülkelerine ihracatının %20 oranında artışla 13 milyar 594 milyon dolardan 16 milyar 293 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Filten, Arap ve Afrika ülkeleri arasında Irak 8 milyar 900 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 4 milyar 900 milyon dolar, Umman 716 milyon dolar, Ghana 353 milyon dolar ve Güney Afrika 254 milyon dolar. Bunlarla İran'ın en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülke olduğunu vurguladı. Yetkili, İran'ın Arap ve Afrika ülkelerinden ithalatında da %76 oranında artış olduğunu, 10 milyar 470 milyon dolardan 18 milyar 479 milyon dolara çıktığını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saatte 23 vatandaş da koronadan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1015 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.800'e, vaka sayısı 7.205.064'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1420'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.942.220'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi Sözcüsü Abbas Shirazian, Çin'in talep etmesi halinde bu ülkeye korona aşısı ve sağlık ekibi göndermeye hazır olduklarını kaydetti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İran Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi Sözcüsü Abbas Shirazian, ülke ihtiyacından fazla korona aşısının üretildiğini işaretle, Çin'in talep etmesi halinde bu ülkeye korona aşısı ve sağlık ekibi göndermeye hazır olduklarını belirtti. Sözcü, İran'ın korona konusunda araştırma faaliyetleri hakkında 12. sırada yer aldığına temasla, koronanın yeni dalgasını yönetme konusunda da dünyanın gelişmiş ülkelerine göre ölüm sayısı ve tedavi süresinin daha düşük olduğu için daha başarılı olduğunu kaydetti.
Afgan güvenlik güçlerine güçlenince İran'ın Kabil Büyükelçiliği önünde eylem yapan 15 kargaşacı gözaltına alındı. Geçtiğimiz pazartesi günü İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonsolosluğu önünde tefrika amaçlı eylem için toplanan bir grup merkezlere doğru taş atmıştı. Bu olayların ardından Taliban güvenlik güçleri dün yerinden Büyükelçilik önünde toplanmak isteyen yaklaşık 15 kişiyi derhal gözaltına aldı. Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Tahran ile Kabil'in münasebetlerini bozma çabaları artmıştır. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istemeyen çevreler ve taraflar bunun için Şii-Sünni anlaşmazlığı gibi bayatlanmış projeleri kullanmaya çalışıyorlar.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Suri Milli Günü nedeniyle bu ülkenin Başbakanı Hüseyin Arnus'a gönderdiği tebrik mesajında iki ülkenin ikili işbirliğinin gelişmesine vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Suriye Milli Günü nedeniyle bu ülkenin Başbakanı Hüseyin Arnus'a tebrik mesajı gönderdi. Muhammed Muhbir mesajında iki dost komşu olan İran ve Suriye arasındaki ilişkiler ve ortaklıkların her geçen gün daha da gelişmesini ve ortak işbirliği gölgesinde bölge ve İslam ülkeleri arasındaki barış ve huzurun artmasını temenni ederim ifadesini kullandı. Muhbir kaleme aldığı mesajda Suriye hükümeti ile ülke halkına sağlık ve başarılar diledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mansur Barzani'nin dün İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü bildirildi. Rudab'ın haberine göre Barzani diplomatik temaslar çerçevesinde Erdoğan ile bir araya geldi. Irak-Kürt bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada Barzani'nin düzenlediği ziyaret kapsamında İstanbul'a vardı, bildirilmişti.
Türkiye'ye ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetindeki bazı noktaları hedef aldığı belirtildi. Türkiye son senelerde terör örgütü IŞİD ile mücadele gerekçesiyle defalarca Irak'ın kuzey topraklarında operasyon düzenlemiştir. Iraklı bir kaynak yaptığı açıklamada Türk savaş uçaklarının bugün Duhok vilayetine bağlı bazı noktaları hedef aldığına işaretle Türk savaş uçaklarının Irak vatandaşlarına ait tarlaları da vurduğunu ve bazı bölge sakinlerinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Irak ordusu Kerkük vilayetinde terör örgütü IŞİD'in en büyük ve önemli üssünün imha edildiği duyurdu. Irak Kerkük Ortak Harekat Komutanı Ali Fereci yaptığı açıklamada ordunun askeri operasyonunda Kerkük'ün Vadi-i Şay bölgesinde İran'dan IŞİD teröristlerinin en büyük üssünün yerle bir edildiği vurgulandı.
Ve son haberimiz, Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı. Rusya'ya yaptırımlarda başı çeken İngiltere'ye Rus hükümetinden yaptırım yanıtı geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor bu akşamki ilk yorumumuz. Emir Abdullahyan'ın Filistin direnişi gelişmekte ve güçlenmekte olduğuna vurgu yapması etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Filistin halkının ayaklanmasına ve direnişine dayanamayacak kadar zayıfladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesinde Aksa Camisi'nde yaşananların kahraman ve cesur Filistin halkının direnişinin hala canlı ve gelişmekte olduğu ve Siyonistlerin çaresiz olduğunu gösterdiğini belirterek günümüzde direniş en iyi durumda ve terörist Siyonist rejimi de en kötü durumda olduğunu söyledi. İsmail Haniye'de Aksa Camisi'nde yaşanan son cinayetleri açıklayarak günümüzde Filistin karşısında Aksa Camisi'ni Yahudileştirmesi veya direniş olarak iki seçenek bulunuyor ve Filistin halkı ve direniş grupları kudretle direniş yolunu seçmiştir dedi. Siyonist işgal güçlerinin Aksa Camisi'nde oruç tutanlara düzenlediği saldırı ve Cuma günü Batı Şeria ile işgal altındaki Kudüs'te çıkan çatışmalarda 220'den fazla Filistinli yaralandı. Gerçi Siyonist rejimin Filistinlere karşı cinayetleri neredeyse her gün sürerken, fakat mübarek Ramazan ayına yakın dönemde ayrıca Kudüs gününde işgalci rejim kendi çatışmaların yoğunlaşması kendini yoğun çatışmalara hazırlıyor ve bu yılda son haftalarda yaşanan olaylar ayrıca işgal topraklarında özellikle de Tel Aviv'de geniş çaplı güvensiz olaylar nedeniyle Siyonist işgalcilerin şiddet olayları daha da yoğunluk kazandı. Aslında Siyonist rejimin işgalcilik, ırkçılık, baskın, katliam ve Kudüs Şerif ve Aksa Camisi gibi kutsal mekanlara saldırıyı devam ettirmekle işgal edilen topraklardaki tüm huzursuzlukların kaynağıdır ve mazlum Filistin halkı da terörist rejime karşı direnişten başka çare kalmıyor.
Buna göre İran İslam İnkılabı'nın sonraki yıllarda Filistin halkının ülkelerini desteklemek, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliklerinden biri haline gelerek stratejik konuma sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 154. maddesi uyarınca, İran İslam Cumhuriyeti, beşeri toplumların tümünde insan saadetini kendi gayesi bilir ve bağımsızlık, hürriyet, hak ve adalet yönetimine dünya insanlarının tümünün hakkı olarak tanır. Bununla birlikte diğer milletlerin iç işlerine her tür müdahaleden tam olarak çekilmekle beraber mazlumların zalimlere karşı haklı mücadelelerine dünyanın da neresinde olursa olsun himaye eder. İran İslam Cumhuriyeti uluslararası ve bölgesel çevrelerde Filistin halkının halkları ve bu topraklarda yaşanan insanların Siyonistlerin işgalciliğine karşı direnişini savunarak dünyayı Filistin halkının meşru müdafaa haklarını tanımaya çağırıyor. İran İslam Cumhuriyeti açısından Filistin krizinin tek çözümü bu toprakların tüm ana sakinlerinin katılımı ile bir referandum düzenlemektir. Siyonist rejimin terörist mahiyeti ve ahdini bozması özelliği nedeniyle Filistinlilerin bu rejimi karşı seçeneği sadece direnişe devam etmektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İstikbal Cephesi'nin Filistin ülküsüne destek verdi nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı ağır baskılarından işaretli bu baskılar bizi asla Filistin'e destekleme konusundaki ilahi, dini ve akılcı görevimizden vazgeçiremez vurgusunda bulundu. Hiç şüphesiz Filistin halkı direnişin devam etmesi bazı Arap ülkeleri tarafından Siyonist rejim ile ilişkilerin utanç verici normalleşme sürecinin yenilgiye uğradığını aşikar ederek Siyonist rejimi Filistinlilerin direnişini zayıflatma ve onları umutsuzluğa sürüklemeye yönelik komplolların etkisiz olduğunu kanıtlıyor. Umutsuzluğa sürüklenmeyi yönelik komplolarından etkisiz olduğunu kanıtıyor uluslararası meseleler uzmanı Rıza Sadr El Hüseyin'i bu konuda şöyle diyor. Siyonist rejim hayatını ilan edebilmek için İslam dünyasındaki küçük ve etkisiz ülkelerde açık ilişkiler kurmak zorunda. Ancak gerçek şu ki Siyonist rejimin birçok propagandası ve medya programı dünyanın dört bir yanındaki bilinçli insanların cesareti ve direnişinin etkisi altında kalmıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Kudüs'ü yok etmekte Siyonist yerleşimciler ve yönetiminin işbirliği başlığı altında. İşgalci İsrail ordusu Cuma sabahı Mescid-i Aksa'da oruçlu insanlara saldırarak 400'den fazla Filistinliyi tutuklayıp 150'den fazla kişiyi de yaraladı. Cuma günü Yahudilerin Pesah bayramının son günüydü ve heykel hareketi yanlıları olan radikal Yahudi yerleşimcileri bu yıl Mescid-i Aksa'da kurban kesip yakılması ardından küllerini Kubbetu Sahra'ya dağıtmak istiyorlardı. Bu hareket yıllardan beri Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine heykeli kurmak istiyor. Siyonist rejim şimdiye kadar diğer yerleşimciler ile uygulamada eşlik ederek yerleşim alanı inşaat siyasetinde 10 yıllarda Kudüs kentini batı yakanın diğer bölgelerinden ayırmak ve etnik ve coğrafi yapısını değiştirecek siyasetleri yürütmesine rağmen Mescid-i Aksa'yı yıkmanın tahmin edilemeyen sonuçlarından korkarak heykel hareketine son inisiyatifi bırakmaktan kaçınmıştır. Fakat birkaç ay önceden beri söz konusu hareket yanlıları Mescid-i Aksa'da kurban ayini düzenlemeye yönelik düşüncelerini gerçekleştirme peşindeydiler. Fakat Filistinlilerin gerçekleştirdiği dörtlü operasyonlar ise onları bu düşüncelerini gerçekleştirmesini bir nevi engelledi. Fakat yine de Siyonist rejim yerleşimcileri özellikle de heykel hareketi yanlılarının gönlünü almak için Mescid-i Aksa'yı geniş çapta saldırılarda bulunarak bu kutsal mekana saygısızlıkta bulundu. Irkçı rejim Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'ya karşı planlı bir çalışma yürüttü ve son 10 yıllarda farklı yönetimler iş başına gelse de yine tek bir siyaset izledi. En baştan itibaren yerleşim inşaat siyasetleri Batı yakanın kuzeyinden güneyine kadar genişleyecek şekilde yürütüldü ve Kudüs kentini dört bir yandan kuşattı. Öyle ki Filistinler bu kenti terk etmek zorunda kaldılar. Bir başka hedef ise Filistin hükümetinin tüm simgelerini yok etmekti. Zira Filistin hükümetinden söz edildiği her zaman Kudüs kenti bu devletin başkenti olarak gündeme gelmiştir. Bu yüzden Siyonistler açısından eğer Kudüs tamamen Yahudileşirse Filistin devletinin kurulma olanağı da tamamen yok olur.
Buna göre Kudüs ve Aksa Camisi'ni ele geçirmek düşüncesi tüm Siyonistlerin ortak hedef haline dönüştüğü gibi aynı gelişme Filistin toplumunda oluştu ve tüm Filistinler çeşitli konularda görüş ayrılıkları veya hatta işgal edilen topraklarda yaşayıp yaşamamalarına rağmen Siyonistlerin Aksa Camisi ve Kudüs kenti ile ilgili planlarına karşı ortak bir hedefi izliyorlar. Bu konuda hatta İsrail olarak bilinen 1948 yılı işgal edilen topraklarda yıllarca Yahudilerle birlikte yaşayan Filistinler bile bu konuda aynı görüşü paylaşıyorlar. Nitekim son günlerde işgal topraklarında yaşanan Siyonist karşıtı feda ve şehadet eylemleri bu Filistinler tarafından gerçekleşti. Ayrıca Siyonistlerin Aksa Camisi'ne saygısızlık yapmak istedikleri anlaşıldığı her zaman hemen kendilerini bu kutsal mekana ulaştırıyor ve mücadeleden geri adım atmıyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini bugünkü sohbetimizde sizlerle paylaşıyoruz efendim.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu doğumunu tüm Müslümanlara, özellikle onun takipçilerine ve bizi dinleyenlere tebrik ve tehniyet arz ederim. İmam Hasan Aleyhisselam'ın hayatını kısa olarak inşallah anlatmaya çalışacağım. İmam Ali ve Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın ilk çocuğu olan İmam Hasan Aleyhisselam, hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15. günü Medine şehrinde dünyaya geldi. Künyesi Ebu Muhammed, lakapları ise Seyyid, Sid, Hüccet, Taki, Zeki, Muçteba, Zahid, Emir ve Velidir. İmam Hasan Aleyhisselam 7 yıl Hazreti Peygamber'in döneminde, 30 yılda Emirül Müminin Hazreti Aleyhisselam'ın döneminde yaşamıştır. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 40. yılında Hazreti Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların isteği üzerine onların önderliğini üstlenerek kendi valilerini çeşitli şehirlere gönderdi. Beni Ümeyye'nin eski dönemlerden beri Beni Haşim'e karşı kini vardı. Bundan dolayı hilafeti İmam Hasan'ın elinden çıkarıp kendi ellerini almak için planlar düzenlediler. Bu maksatla Muaviye İmam Hasan'ın hükümetinin yıkılmasını, zemin hazırlamak için çeşitli şehirlere casuslar gönderdi. Kendisi de Irak'a ordu çıkarmak için harekete geçti. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'nin girişimlerinden haberdar olunca ilk önce birkaç defa Muaviye'yi uyardı. Sonra Muaviye'ye karşı koymak için büyük bir orduyla savaşa hazırlandı. Muaviye İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusuyla karşılaşmadan önce hileye başvurdu. Muaviye İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusunu ruhi açıdan tazyik etmek için bir taraftan yalan yere İmam Aleyhisselam'la barış yapma isteğini dillere saldı. Diğer taraftan da büyük bir para ve makam vaatleriyle İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaranları arasında hiyanete başvuranlar da oldu. İmam Hasan'ın çadırına saldırıp onu çadırını parçaladılar, abasını üzerinden kaptılar, ayağının altındaki kilimi bile çekip çıkardılar ve kılıçla da bacağını yaraladılar. İmam Hasan Aleyhisselam ordusunu o şekil ve yaralılarını da perişan bir vaziyette görünce Müslümanlar arasında bundan daha fazla ihtilaf çıkmaması ve Şiilerinin öldürülmemesi için bir takım şartlarla Muaviye'nin barış teklifini kabul etti. İbn-i Hallaka'nın naklettiğine göre barış anlaşması Hicri 41'in Rebiülevvel ayının 25'inde gerçekleşti. Barışın önemli şartları şunlardı. 1. Muaviye kendisini Emirül Mü'minin tanıtmayacaktır. 2. Hazreti Ali'ye lanet ve küfür okunmayacaktır. 3. Şiilerin canı, malı ve namusu emniyette olacaktır. 4. Şiilerden hak sahibinin hakkı kendilerine verilecektir. 5. Muaviye hiçbir kimseye kendi yerine halife tayin etmeyecektir. Barış maddelerinde de görüldüğü gibi İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'yi kasıt tanıtmanın yanı sıra fitne ateşini de söndürdü. O günün İslam'ın toplumunu dağınıklık ve yok olmaktan kurtardı ve böylece Şiilerin hakkını korumuş oldu. Bu barışın en büyük faydalarından biri de hakkı batıldan ayırt etmekti. Ne hak batıl olarak tanındı ne de batıl hak olarak. İmam Hasan Aleyhisselam kendi ameliyle Muaviye'nin batıl bir mevzide durmuş olduğunu ve hilafetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin tertemiz vasilerinin hakkı olduğunu fakat hile ve zorbalıkla yöneticilik yapmak istemediklerini halka anlatmış oldu. Bu tavır Kerbela kıyamında da takip edildi. Barış anlaşması yapıldıktan sonra bir grup insanlar İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu önemli ve hikmetli işinin önemini anlayamadıklarından dolayı onu tenkit etmeye, ona iftirada bulunmaya ve ağır laflar etmeye başladılar. İmam Aleyhisselam onların cevabında şöyle buyurdular. Az evvelden Allah-u Teala'nın yaratıklarına olan hüccesi değil miyim? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ve kardeşim hakkında Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de imamdırlar diye buyurmamış mıdır? Eğer ben bu işi yapmaz olsaydım, yeryüzünde Şiilerimizden bir kişi dahi kalmazdı, hepsi öldürülürdü. İmam Hasan Aleyhisselam, zahiri hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra Kufe'yi terk edip Medine'ye döndü. Orada İslami ilimleri halka öğretmek ve onu yaymakla meşgul oldu. Ama Muaviye kendi hilelerinden vazgeçmedi. Daha işinin başında barış maddelerini ayak altına aldı. Muaviye, hilafetin kendi ailesinde sürekli kalmasından emin olmak için İmam Hasan'ı öldürmeyi kararlaştırdı. Şeytanı planını uygulamak için 4 defa İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. Muaviye son defasında İmam Aleyhisselam'ın eşi olan Eşas kızı Cade'nin vasıtasıyla çok tesirli bir zehirle İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. İmam Aleyhisselam o kalleşçe amelin neticesinde mide kanamasına duçar oldu. Rengi değişti ve o halde şöyle buyurdu. Birkaç kez beni zehirlediler ama bu dördüncüsü kadar azı görmedim. Cünade şöyle diyor. İmam Aleyhisselam'ın vefat etmesine sebep olan o hastalığında onun huzuruna vardım. Önünde bir leğen gördüm. Muaviye'nin ona içirdiği zehir neticesinde ağzından gelen kan fıhtılarını o leğenin içerisine atıyordu. İmam Hasan'a "Ey Mevlam, neden kendini tedavi etmiyorsun?" dediğimde buyurdular ki "Ölümü ne ile tedavi edeyim?" Bu sözü duyunca "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedim. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 50. yılında 40 yıl yaşında o zehir neticesinde şehadete erişti. İmam Aleyhisselam'ın mutahhar cenazesini, cenaze namazı merasiminden sonra Resulullah'ın kabrini ziyaret etmesi ve orada defnedilmesi için oraya doğru götürdüler. Salebet bin Malik şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini teşhir edenler o kadar çoktu ki bir iğne atsaydın yere düşmezdi. Beni Ümeyye bu olaydan haberdar olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin ciğer paresini teşhir edeceklerine ve onun mübarek naaşına saygı duyacaklarına, onun dedesinin yanında defnedilmesine mani oldular. Ayşe de bir katıra binerek onları destekledi. İbn-i Şehraşuk da şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini ok yağmuruna tuttular. Bu oklardan 70 tanesi İmam Aleyhisselam'ın cenazesine isabet etti. Sonradan bu okları onun bedeninden çıkardılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam kardeşi İmam Hasan Aleyhisselam'ın vasiyeti üzerine Beni Ümeyye ile savaşmaktan kaçındı. Daha sonra İmam Aleyhisselam'ın cenazesini Baki mezarlığına götürüp orada defnetti. İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet gününün tarihi hakkında ihtilaf vardır. Şeyh Mufid, Tefemi, İmam Hasan Aleyhisselam'ın Sefer ayının 7'sinde şehadete eriştiğini yazıyorlar. Şeyh Abbas Kummi, Kurretül Basire Risalesinde bu görüşü kabul etmiştir. İbn-i Şahraşuk da Sefer ayının 28. gününü İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet günü bilmektedir. Şeyh Kuleyni ve Hazzazi Kummi de İmam Hasan Aleyhisselam'ın Sefer ayının sonlarında şehit olduğunu söylüyorlar. İmam Hasan Aleyhisselam'ın 13, 15 veya 16 çocuğu olduğunu söylemişlerdir. Onlardan bazılarının isimleri şunlardır. İmam Bakır Aleyhisselam'ın annesi olan Fatıma, amcaları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehadete erişen Kasım, Abdullah ve Amr. Evet, İmam Hasan Aleyhisselam'ın siyerini, sözlerini anlatmak istesek gerçekten konumuz çok uzanmış olacaktır, çok uzayacaktır. Bunun için artık o konuya girmirem. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah-u Teala hepinizi muvaffak eylesin inşallah. Esselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini İmam Hasan Mustafa Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlerdiniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kehan gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Filistin ve direniş şehitlerini anarak Mescid-i Aksa'nın Siyonist İsrail rejimi tarafından saldırıya uğramasına şiddetle kınaması, Suudi koalisyon güçlerinin Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Lübnan Meclis Başkanı'nın Siyonist rejimin saldırganlığına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri yaptığı açıklamada Siyonist rejimin saldırganlığı ve mukaddes yerlere saygısızlığına karşı Arapların ve uluslararası kurumların sessizliğini eleştirdi. Lübnan Meclis Başkanı, Siyonist saldırganlık karşısında Arap ülkelerinin ve uluslararası kurumların sessizliğinin bir mezarlığın sessizliği gibi olduğunu belirtti. Lübnan haber sitesi El Ahd Ajansı'nın bildirdiğine göre Nebih Berri, Siyonist İsrail ordusunun devam eden saldırganlığını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki tüm insan haklarına ve geleneklere saygı duymamasını kınıyoruz, dedi. Lübnan Meclis Başkanı ayrıca Filistinli sivillerin Siyonist güçler tarafından hedef alınarak öldürülmesi karşısında Arapların ve uluslararası kurumların bu sessizliğine şaşırdığını belirtti. Filistinli kurumların yaptığı açıklamaya göre son birkaç gün içinde Siyonist güçler işgal altındaki Filistin'in birçok yerinde sivillere saldırması sonucunda birçok kişi şehit oldu. Siyonist düşman Mescid-i Aksa başta olmak üzere birçok mukaddes yere de baskın düzenledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı, Suriye hava savunmasına Siyonist İsrail'in saldırısına karşılık vermesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerikalı profesörlerin Siyonist İsrail'i ırkçı bir rejim olarak gördüğünü konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Middle News internet sitesinin haberine göre Amerikalı üniversite profesörler arasında yapılan yeni bir anketin sonuçları, bu öğretim görevlilerinin %60'ından fazlasının Siyonist rejimi ırkçı bir rejim olarak gördüğünü gösteriyor. Middle East'in haberinde yer alan ifadelere göre bu sonuç çeşitli Amerikan üniversitelerinden 1729 profesörün katıldığı Maryland Üniversitesi The George Washington Üniversitesi'nin ortak bir araştırmasına dayanmaktadır. Öte yandan bu anketin sonuçlarına göre ankete katılanların %61'i iki devletli bir çözümün uygulanmasını imkansız görmektedir.
Hemşeri gazetesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler arayışına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı ülkesinin İran ile en iyi ilişkileri elde etmek için çalıştığını vurguladı. Bu üst düzey Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, ülkesinin bölgede istikrar ve refahı sağlamak için Türkiye ve İran ile iyi ilişkiler peşinde olması gerektiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş ifadelerde bulundu. Uluslararası siyasi gerçekler, olumlu sonuçlara ulaşmanın ve olumsuz etkileri azaltmanın ve iyi yolunun birlikte hareket etmek olduğunu gösteriyor. Bölgemizde çeşitli nedenlerle birçok engelle karşılaşmış olmasına rağmen ortak hareket gereklidir. Bölgedeki mevcut değişiklikler göz önüne alındığında bize karşı farklı politika ve görüşleri olan ülkelerle sorunlarımızı ortak bir anlayışa ulaşmaya çalışarak ve ihtilaflarımızı bir kenara bırakarak barışçıl bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Enver Karakaş ülkesinin İran ile ilişkilerine değinerek şunları kaydetti. Örneğin İran bizim komşumuzdur ve bu ülkeyle en iyi ilişkileri kurmaya çalışıyoruz. Türkiye, refaha ulaşma çabalarımızda ortağımızdır. Birleşik Arap Emirlikleri 26 Mart 2015'ten bu yana Devrik Yemen Devlet Başkanı Abdurrabi Mansur Hadi iktidarı geri getirmek için Yemen'e ağır hava, kara ve deniz saldırıları düzenleyerek ve bu yoksul Arap ülkesini hedef alan Suudi liderliğindeki koalisyon üyelerinden biridir. Bu saldırılar Yemen'in altyapısının tahrip olmasına ve bu fakir Arap ülkesinde yoksulluğun, işsizliğin ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde mübarek Ramazan ayında sabırdan bahsetmek istiyoruz. Müzik
Sohbetimizin başında Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 155 ve 156. ayetlerinden söz etmek istiyoruz. Ayetlerde Yüce Allah sabredenleri şöyle müjdeliyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlik ile deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiğinde, biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. Yaşadığımız dünya acılar ve meşakkatlerle doludur ve filozofların tabiriyle maddi olduğundan bu acılar ve musibetler yaşamın birer parçası sayılır. Bazen insan ruhu yaşamın acılarından iyice usanır. Bu tür anlarda insan isyan eden ruhunu sakinleştirmek üzere bir yol arar. Özellikle dünya halkı koronavirüs salgını ile mücadelede zorlu ve gergin günleri geride bırakıyor ve bu hastalığın sebebiyet verdiği sorunların yanı sıra bazı insanlar sevdiklerini kaybediyor ve sağlık personeli, hemşireler ve hekimler hastanelerde çok zor günler yaşarken tüm bunlar ancak bu ilahi sınav karşısında sabretmek ve direnmekle çekilebiliyor ve herkes sığınacak güvenilir bir yer arıyor. Peki ama gerçekten bu zorlu günleri nasıl geçirmeli ve daha sonrasında tatlı bir yaşama kavuşmalıyız? Yine musibetlerin sırasında ruhi baskıların hafiflemesi için ne yapmalıyız? İslam öğretilerinde sabır, direnmek anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'de bu sözcük yüzü aşkın kez kullanılmıştır. Sabır, iman ehli olanlar için azlığı ve yokluğundan bile Allahu Teala'ya sığınacakları kadar büyük önemine sahiptir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde rivayetlerde belirtildiği üzere sabır, iman için bedene baş gibidir. Yani eğer insanın eli ayağı kesilirse sakat kalmasına rağmen yaşamaya devam eder. Ancak eğer birinin başı ezilirse kesinlikle ölür. Sabırsız insanın imanı olmaz ve sonuçta cennette de yeri yoktur. Gerçekte bazen iman gevheri bir takım kötülüklerden etkilenebilir ve bu tür sınavlar ve afetlerle yok olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 24. ayetinde kıyamet gününde iman ehli olanlar cennete girdiklerinde melekler onlara selam vererek şöyle dediklerini buyurur. Sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu, cennet ne güzeldir derler. Yani melekler cennet ehli olanların tüm amelleri ve ibadetleri ve salih amelleri arasında en çok sabır üzerine vurgu yapıyor ve bunu cennete girmelerinin sebebi olarak beyan ediyor. Gerçekte sabır insanı hoşlanmadığı her şeye karşı onu güçlü yapan bir nevi direniştir.
İnsan yaşamında her sorun ve her musibet nahoşluğuna göre insan ruhunu rahatsız eder. Ancak Allah'a iman eden ve onun hayırdan başka bir şey istemediğine inanan insan, zorluklara tahammül etmek ve ilahi kadere teslim olmakla bu zorluklardan kemale ermek üzere kullanır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 153. ayetinde de Allahu Teala'nın zorluklara ve acılara karşı ne gibi ilacı önerdiğini beyan ederek şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." Bu sözcük yaşamın zorlukları ve musibetlerinin sebebiyet verdiği yaraların tedavisi için manevi ilaçtır. Kur'an-ı Kerim müfessirleri bu ayette sabır sözcüğünü oruç şeklinde mana etmiş ve oruçtan sabrın en mükemmel mıstakı şeklinde söz etmiştir. Zira insana zorluklarda ve sıkıntılarda umutsuzluğa kapılmasına ve sapmasına mani olur. Bir başka ifadeyle sabır, oruç ibadetiyle kopmaz bağı vardır. Açlık ve susuzluğa karşı sabretmek, günahlara karşı direnmek, acılara ve zorluklara karşı sabretmek, hepsi oruç ibadetinde var olan durumlardır ve sonucu da ruhun yücelmesi ve ilahi kata yaklaşmaktır. Gerçekte dünyevi yaşam türlü sorunlar ve sıkıntılarla beraberdir. Eğer insan bu zorluklara ve sıkıntılara karşı sabreder ve direnebilirse kesinlikle zafer kazanır. Ancak sabırsız olur ve hadiselere karşı teslim olursa hiçbir zaman hedefine ulaşamaz. İslam peygamberi de mübarek Ramazan ayını sabır ayı niteleyerek şöyle buyurur: "Ey insanlar! Hakikaten içinde bulunduğunuz ve bir gecesi bin geceden daha üstün olan bu Ramazan ayıdır. Ve Allah-u Teala bu ayda oruç tutmayı vacip kılmıştır. Bu ay sabır ayıdır." Namaz ibadeti de sabır mıstaklarından biri olarak beyan edilmiştir. İnsan sorunlar fırtınası ve yıkıcı hadiselere karşı ilahi sonsuz güce güvenmediği takdirde hüsrana uğrar ve yolunu şaşırır. Kendisini namazla Yüce Allah'a bağlayan insan hiçbir koşul altında kendini kaybetmez veya yalnız hissetmez. Rivayetlere göre Hazreti Ali aleyhisselam ne zaman zor durumda kalırsa ilkin iki rekat namaz kılar, ardından Allahu Teala'dan yardım isterdi. Gerçekte namaz kılan insan tekbirle Allahu Teala onun gözünde büyük olduğunu itiraf eder ve bu anlayışla başka her şeyi küçük sayar. Bir uçağı düşünün. Uçak ivme kazanarak yükseldikçe evler ve binalar yolcuların gözünde küçüldükçe küçülür. Bunun gibi Allahu Teala'ya doğru kanatlanan, ilahi aşk ve rahmetin odağını muazzam bulan insanların gözünde bu dünyanın hiçbir değeri kalmaz. Para ve güç sahibi olanlar da onların gözünde hor ve naçizane olur. Burada önemli olan nokta, afetler toplumun manevi gelişmesi ve toplumda şirk ve küfrü kırmak ve toplumun dikkatini Allah'a yöneltmek için bir vesiledir. Bu yüzden zorluklar ve sıkıntılar bizim erdemlerimizi geliştirerek derecelerimizi yüceltir. Bu sorunlardan bazıları insanları cismi açıdan, bazıları da ruhi açıdan güçlendirir. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: Allah sürekli kullarını türlü musibetlerle karşı karşıya getirir ve önlerinde türlü çabaları koyar ve refah içinde yaşama isteklerine aykırı bazı teklifleri belirler. Böylece kalplerinden kibri uzaklaştırır ve nefislerini Allah'a kulluk yolunda uysallaştırır. Bu da ilahi fazl ve rahmet kapılarını onların yüzüne açar. Sabır, toplumu terbiye etme aracıdır ve bazı çeşitleri vardır. Nitekim sabır, savaşta cesarete sebep olurken günaha karşı sakınma vesilesidir. İbadette sabır da itaat ve kulluğa sebeptir. İslam kültüründe sabır, zorluklara ve hadiselere karşı direnmektir ve asla bedbahtlığa katlanma ve zillete boyun eğme ve teslim olma anlamına gelmez. İman eğer ilim, amel ve sabırla beraber olursa daha değerli olur. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala sabredenleri sevdiğini ve onların hamisi olduğunu buyurur. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayı tabir edilen mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin devlet yetkilileri ve sorumlularını kabul etmesi.
Katar ile ulaştırma ve turizm alanında mutabakat belgelerinden imzalanması.
İran'ın komşuları ile ticaretinin artması.
İran'da milli nükleer teknoloji gücünün kutlanması.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın terör ve suikastlere karışan Amerikalı şahıslar listesini güncellemesi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Yemen konusunda vurguda bulunması.
Ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonist rejimi kınaması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Ülkenin Türkiye'nin üst düzey yetkililerini kabul eden Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, planlamalarınızda nükleer müzakereleri beklemeyin ve işinizi yapın. Müzakerelerin olumlu, yarı olumlu veya olumsuz sonuçlanması halinde sizin işinizin aksamaması gerekiyor. Kendi işinizi yapın diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü. Müzakerelerde süreç iyice ilerliyor ve müzakere heyeti Cumhurbaşkanı ile Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ni müzakere konusunda bilgilendirerek kararlar alıyor ve ilerliyorlar. Müzakere heyetimiz bugüne kadar karşı tarafın yayılmacı ve çok yüksek taleplerine karşı direnmiş ve inşallah bu böyle sürecek.
Yetkililere eleştirmenin sakıncası yok, ancak bu eleştirinin imsar ve kötü niyet olmaksızın yapılması gerekmektedir. Cephede ve ön sırada yer alan birisine kötü niyet duyulmamalıdır. Bunu bütün hükümetlerde dile getirdim. Eleştirinin imsarlıkta yapılması ve halkı ümitsizliğe kaptırmaması zorunludur. Taahhütlerine uymayan taraf karşı taraftır. Şimdi de bu taahhütsüzlüklerin ortasında çıkmaza girmişlerdir. Ancak biz çıkmaza girmedik.
İran İslam İnkılabı rehberi, İslam Nizamı yetkilileri ve temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkenin tüm sorunlarının çözülebilecek olduğunu belirterek, yılın sloganının farklı boyutlarını açıkladı ve şöyle dedi. İktidar sistemi, İslam Cumhuriyeti'nin farklı sektörlerdeki çeşitli başarıları, İran'ı milletler için çekici bir model haline getirdi.
Söz konusu görüşmede Ayetullah Hamenei, 6 çeşit korona aşısı üretimi, sıfıra yakın dış borç ve bilimsel, endüstriyel ve teknolojik olmak üzere bazı durumlarda kendi kendine yeterlilik sağlamayı İran İslam Cumhuriyeti'nin başarı göstergeleri arasında nitelendirerek şöyle dedi. Başarının bir başka örneği, ülkenin yönetim sürecinin düzgün ve sorunsuz ilerlemesidir. Ve diğer bazı ülkelerden farklı olarak ve tüm düşmanlıklara rağmen ülkenin yönetimi yasal ve harici eylemlere gerek kalmadan rutin bir şekilde sürmektedir.
İslam İnkılabı rehberi bu başarıların ve İran'ın bölgedeki stratejik derinliğini ve manevi nüfuzunu genişletmesi gibi diğer konuların İslam Cumhuriyeti'ni çekici bir örnek haline getirdiğini belirtti. Ayetullah Hamenei şunları kaydetti. Düşman açgözlülüğüne dayanarak Saddam'ın dayatılan savaşın başlangıcındaki sözleri ve Tahran'ın bir haftalık fethi vaadi gibi daha önce söylenmiş ancak daha sonra yanlış olduğu kanıtlanan kötü sözler söylüyor. Ya da birkaç yıl önce bir Amerikan palyaçosunun sözleri Noel'i Tahran'da kutlarız gibi.
Ayetullah Hamenei, işgal altındaki topraklarda Filistin gençliğinin uyanış ve hareketlerine övgüde bulunarak, bu hareketler Filistin'in, Amerika'nın ve yandaşlarının çabalarına rağmen ayakta olduğunu ve Allah'ın izniyle nihai zaferin Filistin milletinin olacağını gösterdi, dedi. İslam İnkılabı rehberi Yemen'in mazlum halkının Suudi rejimi ve işbirlikçilerine karşı verdiği kararlı mücadeleyi ve cesareti överek Suudi yetkililerine hitaben şöyle dedi. Kazanma şansınızın olmadığını bildiğiniz bir savaşa neden devam ediyorsunuz? Bu savaştan bir çıkış yolu bulun.
Ayetullah Hamenei, Yemen'de son dönemdeki ateşkesi de güzel bir gelişme olarak nitelendirerek bu anlaşma kelimenin tam anlamıyla uygulanırsa devam edebilir. Ve Yemen halkı kendisinin ve liderlerinin çabaları, cesareti ve inisiyatifleri sayesinde şüphesiz kazanacak ve Allah bu mazlumların yardımcısı olacaktır, dedi.
Tahran Radyosu.
Katar, İran İslam Cumhuriyeti ile ikili havacılık işbirliği anlaşması imzaladı. Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanı, beraberindeki başkanlık ettiği bir heyetle İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nı ziyaret etti. İran Kiş Adası'ndan Katar'a olan mesafe 270 kilometredir ve Kiş Adası'ndan Doha'ya uçakla yaklaşık 40 dakikalık mesafe vardır.
İran İslam Cumhuriyeti ve Katar'ın üst düzey yetkilileri geçen hafta pazartesi günü ikili bir havacılık anlaşması imzaladılar. Anlaşma Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jassim bin Saif Al-Suliti ile İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rustem Kasimi huzurunda Katar ile İran arasındaki uçuşların artırılmasına yönelik imzalandı.
Görüşmede İranlı ve Katarlı yetkililer ulaştırma, denizcilik, liman işletmeciliği alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki ülkenin limanları arasındaki ulaşım ve ticaretin güçlendirilmesi ve kolaylaştırılması ile özel yatırım fırsatlarının araştırılması için destek verilmesi gerektiğini vurguladılar.
İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı, İran'ın komşuları ile son bir yıldaki ticareti ağırlıkta %23 ve değerde %43 artarak 100 milyon ton üstüne çıkarak 51.9 milyar dolara yükseldi dedi. İran Gümrük Başkanı ve Ekonomi Bakanı Ali Rıza Mukaddesi 12 Nisan günü 15 komşu ülke ile ticaret hususunda 13. hükümet döneminde bölge ülkeleriyle yakınlaşması siyaseti sonucu üretim artmış ve komşu ülkeler ile ticarette gelişmiştir dedi.
İran Gümrük Başkanı 51 milyar 875 milyon dolar değerinde 131 bin ton ürün son bir yılda İran ve 15 komşu arasında aktarıldı. 26 milyar 29 milyon dolar değerinde 75 milyon 445 bin tonu İran'ın ihracat payı ve 25 milyar 846 milyon dolar değerinde 24 milyon 686 bin tonu da ithalat payıydı diye konuştu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in geçen hafta Cumartesi günü Milli Nükleer Teknoloji Günü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada bugün düşmanların istememelerine rağmen bilim insanlarımızın sağlam iradesine dayanarak nükleer alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Daha da önemlisi bu teknolojiyi millileştirdik dedi.
İran Cumhurbaşkanı yaptırımlar, tehditler ve zulümlere rağmen durmadık, durmayacağız. Nükleer teknoloji alanındaki bilim insanlarımızın suikaste uğraması ve sabotajlar hiçbir şekilde İran'ı barışçıl hedeflere doğrultusunda durdurmadı, dedi. Reisi İran'ın zaten nükleer silah peşinde olmadığını belirterek, düşmanlar nükleer silahın İslam Cumhuriyeti'nin Samo doktrininde hiçbir konuma sahip olmadığını biliyorlar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15 raporunda İran nükleer faaliyetlerinde hiçbir sapmanın olmadığını gösteriyor açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı, terör ve insan hakları karşıtı faaliyetlerde bulunan Amerikalı bireylere yönelik yaptırımlar listesini güncelledi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan Cumartesi günü Amerikalı bireylerin yaptırım listesine ilişkin olarak yayınlanan bu bildiride şunlar belirtiliyor. Teröre destek ve ağır insan hakları ihlalleri yasada belirtilen yaptırımlara tabidir. Bu yasaları hayata geçirmek adına adı geçen şahıslar terör eylemleri, terörizmi destekleme ve açık bir şekilde insan haklarını ihlal etme yüzünden bu listeye eklenmişlerdir.
Açıklamaya göre belirtilen ve eklenen kişiler İran halkına ve hükümetine karşı tek taraflı Amerikan zorbalık tedbirlerine desteklemek, organize etmek, yürütmek ve yoğunlaştırmak, terör grupları ve terör eylemlerine finanse etmek ve desteklemekle meşgul olmuşlardır. Bu şahısların Siyonist rejimin bölgede özellikle mazlum Filistin milletine yönelik baskıcı eylemlerinde de rol oynadıkları belirtilmektedir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Tahran'daki Büyükelçisi İbrahim Elde ile birlikte yaptığı görüşmede Yemen'e uygulanan ablukanın tamamen kaldırılması ve daimi ateşkesin sağlanmasına vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Tahran'daki Büyükelçisi İbrahim Elde ile görüştü. Yemen'de son durumun ele alındığı görüşmede Emir Abdullahyan, bu ülkedeki kritik durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek Yemen'deki kuşatmanın tamamen kaldırılarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Yemenli taraflar arasında görüşmelerin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Yemen halkının koalisyon güçlerinin saldırılarına karşı gösterdiği direnişe değinen Emir Abdullahyan, Yemen halkının kendi kaderini belirleme hakkı olduğunu söyledi. Büyükelçiye değinme ise İran hükümeti ve halkının Yemen'e destekleme konusundaki tutumlarını övdü. Yemen Büyükelçisi ayrıca Yemen'de sağlanan geçici ateşkes süreci ve son gelişmeler hakkında İranlı bakana bilgi verdi. Birleşmiş Milletler'in girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes 2 Nisan saat 19'da yürürlüğe girmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzadeh, mübarek Ramazan ayında Filistin kutsal mekanlarına baskın düzenleyen ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinli Müslümanlara yönelik şiddet uygulayan Siyonist rejime tepki gösterdi. Hatipzade işgal rejiminin gösterdiği şiddeti kınayarak Kudüs ve işgal altındaki Filistin'de işgalcilerin barbarca davranışları ve terör eylemlerinin devamı konusunda uyarıda bulundu.
Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin darp edildiğine işaret eden Hatipzade, Siyonistlerin masum Filistin halkına karşı işledikleri suçlar, işgalci rejimin gitgide artan zayıflığını göstermektedir. Onlar güçsüz olduğu gerçeği gizlemek için savunmasız cemaatin önünde sahte gücünü gösteriyor dedi. Rejimin eylemlerini cinayet olarak nitelendiren Hatipzade, bu cinayetlerin uluslararası hukukun ve insan haklarının açık bir ihlal olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuri.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır.
Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOA.